Öncelikle geçmiş olsun efendim. Biz biraz bilgi almak isteriz sizden. Nasıl bir oteldi orası? Sizin bildikleriniz nedir saldırıyla ilgili?
Çok teşekkür ediyorum. Mogadishu'nun merkezinde Villa Somali dediğimiz Somali Devlet Başkanı'nın hem ofis hem de olarak kullandığı bölge yakın bir yer. Patlamanın olduğu otelin önü o cadde. Ana caddelerinden bir tanesi ve ana caddedeki otellerden bir tanesi. Burada zaten yabancıların konakladığı birkaç otel var. Ve açıkçası bu oteller en fazla saldırıya muhatap olan, en fazla saldırı yapılan oteller. FYL isimli bir otel. Tabii bizim heyetimizin de yani Türk heyeti de yarınki ziyaret kapsamında öncesine gelen heyetin bir kısmı orada kalıyordu. Muhtemelen hani bunun belirlenmiş olması hem Cumhurbaşkanlığına yakın bir yer hem yabancı misafirler var, Türk misafirler var. Türk Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yarın bir ziyaret gerçekleştirir. O yüzden tabii başka mesajlar, başka hedefler de gözetilmiştir diye düşünüyoruz. Ama zaten normalde de Mogadishu'da, Somali'de ara ara bu tür patlamalar oluyordu. Tabii bu seferkinin önemi yani bir ziyaret.
Saldırıya Şebap örgütü üstlendi ve daha önce de Türkiye hedef olmuştu Mogadishu'da. Hatırlayacaksınız Haziran 2013'te Türk Büyükelçiliği'nin ek binası önünde de bir intihar saldırısı olmuştu. Türkiye neden hedef oluyor sizce? Neden bu örgütün hedefi haline geldi?
Yani bu tabii başka bir coğrafya olsa belki daha uzun, daha zor analizler gerekebilir ama Somali'de, Mogadishu'da sokağa çıktığınızda Türkiye'den başka bir, yani Somali'nin kendisinden başka Türkiye görürsünüz sadece. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Somali'nin merkezindedir, Mogadishu'nun merkezindedir. Başka bir ülkeninki bu kadar görünür değildir. Varsa bile görünür değil. Kimi daha sessiz yürütüyor faaliyetini, kimi birçok ülkenin büyükelçiliği yıllar önce kapanmış durumda. Kimi Nairobi Kenya üzerinden büyükelçilik faaliyetlerini devam ettirmeye çalışıyor. Artı son 3 yıldır Türkiye Devleti kalkınma örgütü olan TİKA ile İnsani Yardım Kuruluşu olan Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla başka birçok kurumuyla burada çok ciddi faaliyetler yürütüyoruz. Yürüttük. Bundan sonra da inşallah yürütmeye devam edeceğiz. O yüzden tabii ki bundan mutlu olan birçok insan olduğu gibi herhalde bazılarını mutsuz ediyor diye düşünüyoruz bu tür faaliyetler.
Siz Kızılay olarak kaç kişilik bir ekip olarak Mogadishu'da uzun zamandır yer aldığınızı ifade ettiniz. Heyet kaç kişilik ve bu oteldeki heyet yaklaşık kaç kişiydi? Bilginiz var mı acaba?
Oteldeki heyetin tam rakamını bilmiyorum ama biz Kızılay olarak 4 yıldır burada değişen rakamlarda. Şu an halihazırda 13 Türkiye'den personel. Yüzlerce yerel personel. Çünkü yemek yapan personellerimiz var, dağıtım yapan personellerimiz var. Onlarca araçlı filomuzla çok toplama faaliyeti yürütüyoruz burada. Yine belediye hizmetlerine katkı sağladığımız projeler var. Yüzlerce personel çalıştırıyoruz.
Güvenliği nasıl sağlanıyor Kızılay heyetinin? Oradaki Türklerin daha korunaklı bölgelerde mi yaşıyorsunuz? Biraz anlatır mısınız havayı bize?
Yani şöyle, geldiğimiz ilk günden itibaren buralar güvenlik açısından riskli bölgelerdi. Ama insani yardım çalışmaları anlamında Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de, Somali'de riskli bölgeler. Yani çatışma olan bölgelerde açıkçası bu risk hep var. Bizim açımızdan da biz bu riski en azından azaltmak için minimum seviyeye indirmek üzere tedbirler alıyoruz. Binalarımızı ona göre yapmaya çalışıyoruz. Bizim tarafsız olduğumuzu göstermek üzere aktiviteler yürütmeye çalışıyoruz. İnsani ilişkiler anlamında bizim herhangi bir politik taraf tutmadığımızı ifade ediyoruz. Bunun gereğini yapmaya çalışıyoruz. Açıkçası zaman zaman biz de saldırıya uğradık. Bundan yıllar önce Irak'ta Kızılay çalışanlar vefat etmişti. Somali'de yerel çalışanlarımızdan vefat edenler oldu saldırılar sebebiyle. Bu insani, sadece Kızılay değil, dünyada insani yardım sektörü çalışanları şimdiye kadar sadece Somali'de onlarca farklı kurumların, farklı ülkelerin insani yardım çalışanları Suriye'de vefat etti. Dünyada da insani yardım çalışanları hep bir tehdit altındadır. Biz de o tehditten nasibimizi alıyoruz. Ama bunun için tabii gereken tedbiri de almaya çalışıyoruz. Bu anlamda dediğim gibi gerek binamız, gerek çalışanları akşam karanlık vakitlere kadar işlerimizi uzatmamaya çalışıyoruz. Seçtiğimiz elemanları buna göre seçmeye çalışıyoruz. O yüzden bunun da insan yardım standartları anlamında gereken tedbirleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama bu riski ne yazık ki ortadan kaldıramayız. Çünkü bu risk ülkedeki istikrarla, ülkenin gelişimiyle alakalı. Bilakis bu riski uzun vadede kaldırmak için bizlerin bu çalışmalarına devam etmek gerekiyor. Çünkü hakikaten 3 yılda, son 3 yılda, son 4 yılda ülke, bu şehir, insanlar artık açlıktan ölen insanların azaldığı bilgisine sahibiz. Bu ülkede artık sağlık hizmetleri belki sivil toplum eliyle, evet kolay olmuyor ama bir şekilde sağlık hizmeti veriliyor. Eğitim hizmetlerine ciddi katkılar yapıldı. Mogadishu en azından bu bölge değişti, değişmedi, devam ediyor. Son 3 yılında, son 4 yılında bu şehrin şahidi olan insanlar da biliyordur, herhalde hakkı teslim edeceklerdir. Çok ciddi bir değişim var ve açıkçası bu saldırılar, bu riskler devam etse de bu hizmetlere devam etmek lazım ki dünya böylece daha iyi bir yer haline gelsin. Yoksa bu saldırılar sebebiyle bırakılsa bu hizmetler, bütün kurumların çoktan ayrılması gerekir. Zaten hani bunların önlemleri en üst düzeydeydi. Tabii bugün saldırıdan sonra daha fazla tedbir alındı. İkili görüşmeler yapılacağı bilgisi var. Cumhurbaşkanlığı heyetleri düzeyinde. Bazı açılış programları var ama dediğim gibi bugün saldırıdan sonra programdaki değişiklik ne olur ya da tam olarak nedir bilmiyoruz.
Sayın Doktor Mehmet Güllüoğlu, Kızılay Genel Müdürü, çok teşekkür ederiz Mogadishu'dan verdiğiniz bilgiler için.